Duyar mısınız şimdi?
Daha iyi. Tamam. Yuhanna 1 ayetler 1'den 14'e kadar ayağa kalkıp kulak verelim. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, Baba'dan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Ya Rab, bizi gerçekle ve lütufla kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen bize geldiğinde gerçekle ve lütufla dolusun. Amin. Noel bayramında her sene Luka İncili'nden Noel gecesinin olaylarını okuyoruz. Cuma gecesi de bunları okuduk. Bugün de yemekten sonra Noel kutlayacağımız zaman tekrar okuyacağız. Noel gecesinin olayları. Luka, İsa Mesih'in doğusunun nasıl olduğunu anlatıyor. Ve Luka, elçi Luka, bir tarihçi olarak her şey ince ince ayrıntılarla anlatıyor. Şimdi duyduğumuz okuma ise elçi Yuhanna'nın Noel müstesidir. Yuhanna bu ayetleri yazdığı zaman mühtemelen onun elinde artık Matta, Markos ve Luka İncilleri vardı. Çünkü onlar daha önce yazılmıştır. Matta, İsa'nın doğumunu Yusuf bakımından anlatıyor. Luka ise sanki Meryem'in gözleriyle ve çobanların gözleriyle olayları görüyor. Yuhanna'nın açısı ise bambaşka. O insan gözleriyle değil, Allah açısından her şeyi anlatıyor. İsa Mesih'in en yakın öğrencisi olan Yuhanna, Noel gecesini de İsa'nın kendi açısından anlatıyor. Bunun için Yuhanna sadece olup bitenlerini değil, olayların anlamını açıklıyor. Yani ne diyor? İsa Mesih'in doğuşu nasıl oldu? Ne anlama geldi? Aslında Yuhanna Noel gecesinden başlamıyor. Başlangıçtan başlıyor. Kutsal kitabın ilk bölümü, yaratılış kitabının ilk ayetleri aynı sözüyle başlıyor. Başlangıç. Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Ancak Yuhanna bu başlangıçtan önce olanları bile açıklıyor bize. Allah yaratma işine başlamadan önce, yani göğü ve yeri yaratmadan önce var olanlarını Yuhanna açıklıyor. Ezelde olanı bize anlatıyor. Ve ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı idi. Bu söz Allah ile birlikteydi. Yani Allah'tan başka idi. Yine de aynı zamanda bu söz Allah idi. Allah da her şeyi yarattığı zaman her şeyi onun aracılığıyla, bu sözün aracılığıyla yarattı. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Bunun anlamını görebiliyor musun? Yuhanna burada İsa Mesih hakkında konuşmaktadır. İsa Mesih'in var olması, onun bu dünyaya gelmesinden, bu dünyaya doğmasından başlamadı. İsa Mesih ezelden beri vardır. Bu dünya yaratıldığı zaman o, Allah'ın oğlu, artık babasının yanındaydı. Demek ki onun doğuşu sadece 2000 sene önce değildi. Ezelde doğmuş o. Koloseliler mektubunda İsa Mesih'le ilgili böyle bir söz var. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. İsa Mesih'tir. Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Hiçbir şey yaratılmadan önce babadan oğul oldu. Biz de bunu iman ikrarında her pazar günü söylüyoruz. Tek bir Rabbe, İsa Mesih'e, Allah'ın biricik oğluna, zamanlar oluşmadan, babadan olmuş olana inanıyoruz. Kendisi Allah'tan Allah, ışıktan ışık, gerçek Allah'tan gerçek Allah, olmuş ancak yaratılmamıştır. Bu sözle çok iyi biliyoruz. Ama bunun anlamını belki yeterli kadar düşünmüyoruz genellikle. Yani bu sözlerin bizimle ne ilgisi var? Allah'ın özünü, üçlü birliği anlamak kolay bir şey değildir. Mümkün değil diye düşünebilirsin. Allah zaten bizlerden çok uzaktır, uzaktır. O yücedir, yücedir, o kutsaldır, görünmez ve sonsuzdur. Her şeye kadirdir. Bunu bilebiliyoruz. Biz ise, biz neyiz? Biz zavallı günahkarız. Ölümle lanetliyiz. nasıl ki biz böyle insanlar Allah'ın özünü anlayalım. Ve haklısın böyle düşündüğün zaman. İnsan Allah'ı kavrayamaz, ona ulaşamaz. Ancak o her şeye kadirdir. Ve onun ezelden beri bir planı var. İnsana ulaşmak için bir plan. Kutsal kelamda bize açıklanmış bir plan. Şimdi bu plana bakıyoruz. Biz hepimiz, insanların hepsi, günaha düşen Adem'in ve Havva'nın soyundanız. Günaha düşmeden önce insan Allah ile uyum içinde yaşıyordu. Fakat günahtan dolayı insanın Allah ile ilişkisi artık doğru değildir. Kimse Allah'a kendiliğinden ulaşamaz. Aslında insan ona yaklaşmak istemezdi. Doğrusu günahlı bir insan gerçek Allah'tan kaçmak istiyor. Kutsal kitaba göre, bugün de duyduğumuz sözlere göre Allah'ı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Yani Allah bizden o kadar uzaktadır ki hiç kimse onu görmedi. Ama aynı kitaba göre Allah hiçbirimizden uzak değildir. Mezmur yazarı da şöyle diyor. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Yani Allah her yerdedir. Ama hiçbir şekilde ona dokunamazsın. Allah her zaman benim yanımdadır, senin yanındadır. Ama onu bulmaya çalıştığımız zaman yok olandan başka bir şey bulamıyoruz. Senin böyle bir duygun, böyle yaşantın var mı acaba? Allah'ı bulmak istiyorum, ona yaklaşmak istiyorum, ona yalvarıyorum ancak o, onun yerini bulamıyorum. Martin Luther'in böyle bir sözü var. Bizim için en önemlisi olan Allah'ın her yerde var olmasını bilmek değil. Ancak onun benim için nerede hazır bulunmasını bilmektir. Bizim için en önemlisi olan Allah'ın her yerde var olmasını bilmek değildir. Onun benim için nerede hazır bulunmasını bilmek önemlidir. Yani ben Allah ile nerede buluşabilirim? Ayrıca günahlı olduğum için onu herhangi bir şekilde bulmam iyi değildir. Ben Allah'ı merhametli olarak, lütufla dolu olarak nerede bulabilirim? Evet, Allah'ın planı vardı. Bu planını gerçekleştirmek için o bir insanı seçti. İbrahim'i seçti. Onun soyundan bütün uluslar için bereket kaynağı gelecekti. Sonra da Allah halkının merhametli olan kendisiyle, lütufla dolu kendisiyle buluşabilmesi için bir yeri ilan etti. Mısır'dan çıkış kitabında böyle diyor. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. İsrail halkı. Yani Allah kendi halkının arasında yaşamasını vaat etti. Ve Allah'ın bu buyruklarına uyarak İsrailliler onun için bir konut, aslında bir çadır yaptılar. Musa bir çadır alır, ordu kahın dışına biraz öteye kurardı. Ona buluşma çadırı derdi. Kim Rabbe danışmak istese, ordugahın dışındaki buluşma çadırına giderdi. Yani merhametli olan Allah'ı bulmak için. Merhametli, lütufla dolu Allah ile buluşmak için. Tek yer oldu. Bu buluşma çadırıydı. Halk nereye dolaştıysa da buluşma çadırını bırakmadılar. Buluşma çadırı da onlarla birlikte dolaşıyordu. Ve kutsal kitaptan ileri okuduğumuz zaman Kral Davud'u görüyoruz. Kral Davud görkemli bir sarayda otururken Allah'ın alçak bir çadırda oturmasını merak etmeye başladı. Ve Allah için bir tapınak yaptırmak istedi. Ama Allah bir tapınak istememişti. Davud'a şöyle cevap verdi. Oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda, orada burada konaklayarak dolaşıyordum. Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra, yani Davud'dan sonra, soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığını, krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Bu sözlerin Noelle ilgisi var mı acaba? Allah'ın bu Kral Davud'a verdiği vaat aslında iki kere gerçekleşti. Davud'un öz oğlu olan Süleyman, Kral Süleyman, Yeruşalim'de Allah için bir tapınak yaptırdı. Ve tapınak hazır olduktan sonra Rabbin görkemi tapınağı doldurdu. Yani Allah'ın kendisi gerçekten bu tapınakta bulunuyordu. İnsanların arasında yaşıyordu. Göklerin göklerine sığınmayan Allah, bu yerde merhametli olarak hazır bulundu. Çünkü bu yerde gerekli olan kurbanlar kesilirdi. İnsanların günahlarının bağışlanması için kurban kanı dökülürdü. Ve günahkar insan, Adem ve Havva'nın soyundan olan insan için o tapınak merhametli Allah ile buluşma yeri oldu. Ancak o tapınak sonsuz bir tapınak olmadı. Sadece belli bir süre için kurulmuş bir tapınak idi. Ve insan tarafından yapılan bir tapınak zaten sonsuz bir tapınak olamaz ki. Allah'ın vaadinin asıl gerçekleşmesi daha olmamıştı. Ama olacaktı. Noel'de olacaktı. Ama şimdi tarihten geleceğe de bakalım. Kutsal kitabın son bölümlerinde, Vahiy kitabının son bölümlerinde Allah'ın ebedi egemenliği betimleniyor. Böyle sözlerle. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Allah'ın konutu insanların arasındadır. Allah onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Allah'ın kendisi de onların arasında bulunacak. Allah'ın kendisi de onların arasında bulunacak. Böylece biz hem tarihten, kutsal kitabının ilk sayfalarından, hem geleceğinden, kutsal kitabın son sayfalarından aynı şeyi öğrenmiş oluyoruz. Ve umarım ki Allah'ın bu ebedi planını az da olsun kavramaya başlıyoruz. Onun planı, onun ebedi arzusu insanların arasında yaşamasıdır. İnsanların arasında yaşamasıdır. Bunu hatırlayarak şimdi elçi Yuhanna'nın sözlerine dönelim. Söz insan olup aramızda yaşadı. Ya da daha doğrusu söz beden olup aramızda yaşadı. Yani bu Noel gecesinden sonra Allah'ın hazır bulunması artık Yeruşalim tapınağında değildir. Allah'ın hazır bulunması Beytlehem'deki bir yemlikte oldu. Rabbin görkemi Yeruşalim tapınağından çıkmıştı. Neredeydi? Luka'dan bunu okuyoruz. Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Noel gecesinde. Onun görkemi artık Beytlehem'deydi. Şimdi Allah'ın kendisi gerçekten insanların arasındaydı. Bedensel olarak insanların arasındaydı. Buluşma çadırına artık gerek yoktu. Tapınağa da artık gerek yoktu. Allah'ın kendisinin kurduğu tapınak İsa Mesih oldu. Bu da ebedi bir tapınak. Ve bu tapınak hakkında İsa böyle söyledi. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın, dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. Kendi bedeniydi. Noel geçisinden sonra Allah ile buluşmak için, merhametli Allah ile buluşmak için sadece tek bir yer vardır. Merhametli Allah ile sen nerede buluşabilirsin? Biliyor musun? Bu tek yer nedir? Bu yer bedendir. Söz beden oldu. Ezelden beri var olan söz beden oldu. Görünmez Allah, görünür olanda bulunuyor. Ebedi olan, dünyevi olanda bulunuyor. Ruh bedende, Allah insanda bulunuyor. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar harika bir şey. Tamamen olağanüstü bir şey. Allah insan oldu. İsa Mesih'in insanlığı, onun bedeni, Allah'ın bize gelme yoludur. Böylece Allah bizim için yakıp yok eden bir ateş değil. Merhametli, lütufla dolu bir kurtarıcıdır. İsa Mesih'in insanlığı, onun bedeni, bizi mahvetmeden Allah'a götüren tek yoludur. İsa Mesih'in insan olması, onun bizim uğrumuza ölmesini mümkün kıldı. Gerçekten bu şekilde insan olmakla o bizim cezamızı çekebilirdi. Aynı zamanda onun Allah olması, onun ebedi, yaşam, ışık, her şeye kadir olması ölüm yenmesini mümkün kıldı. Bize ebedi yaşam sağlamasını mümkün kıldı. Noel'i boşuna kutlamakta değiliz. Bu kadar harika bir şeyler oldu çünkü. Martin Luther'in sözünü daha hatırlıyor musun? Allah'ın benim için merhametli olarak nerede hazır bulunmasını bilmemiz lazım. Onun var olması yetmez. Onun belli bir yerde hazır bulunması o da yetmez. Benim bugün ona ihtiyacım var. Çünkü ben bugün sıkıntıdayım. Bugün ben acı çekiyorum. Bugün ben insanlardan, iblisten, hayatımdaki olaylardan, ölümden korkuyorum. Bugün ben günlük ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Bugün hastalıklardan kendimi kurtaramıyorum. Ben bugün günah kölesiyim. Bugün benim kurtarıcıya ihtiyacım var. Yoksa mahvoluyorum. Yani nereye sığınayım? Kime başvurayım? Kim bana yardım eder? Söz beden olup aramızda yaşadı. Sadece yaşadı değil. Mesih'in bedeni hala bu dünyada bulunuyor. İsa Mesih diyor ki, yaşam ekmeği benim. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bugünlerde bizim çağımızda Hristiyan kilise Allah'ın kurduğu bir buluşma çadırıdır. Onun sözü aramızda duyuruluyor. Söz hala aramızda beden olur. Sizler Mesih'in bedenisiz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz, diyor Paulus. Kilisenin sunağıda eskiden beri yemliğe benzetiliyor. Beytlehem ahirindeki yemliğe benzetiliyor. Neden acaba? Çünkü burada söz beden olur. Aramıza gelir. Aramızda yaşar. Yani sen ayine geldiğinde Allah'ın huzuruna gelirsin. Ve o burada yakıp seni yok eden bir ateş olarak değil, merhametli olarak, lütufla dolu olarak o burada sana geliyor. Bu yüzden sen emin olabilirsin ki Allah senin için insan oldu. Senin günahlarının bağışlanması için hem sözünde hem de gerçek bedeninde sana geliyor. O bugün senin için merhametli olarak hazır bulunuyor. Amin.